Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 11.
İyi dinle beni Nadide. Başımıza gelen çok korkunç bir şey. Tekrar ediyorum. Babam bizi satmış, bizi evlendirmiş. Mektubumu aldınız mı? Ne mektubu? Hayır, hiçbir şey almadık. Neden söz ediyorsun sen? Birbiri ardına sigara yakarak gelişimden bu yana olup bitenleri anlatırken titremekten kendimi alamıyorum. Demin görmüş olduğun Abdülkadir'in 14 yaşındaki küçük oğlu Abdullah'la beni bir odaya kapattılar. İtaat etmezsen beni yatağa bağlayıp zorla yaptıracaklarını söylediler. Yaptın mı? İlk gece bir şey olmadı ama ertesi gece mecbur kaldım. Nadide yavaş yavaş gerçeği anlıyor ve üzüntüyle beni kucaklıyor. Ne yapacağız? Annem mektubunu almadı. Biraz duraksıyor. Ya da bana bir şey söylemedi. Kuşku benim gibi onun da beynine yerleşiyor. Ya annem biliyorsa, ya o da suç ortağıysa. Hayır, olanaksız bir şey bu. Anlattıklarımız korkunç bir Arap masalı gibi. Dağ haydutlarının tutsağı olan iki genç kızız biz. İngiltere'de, Avrupa dünyasında dolaşan haydutlar. Babamla birlikte kahve içmeye geldiklerinde hiç haydut'a benzemiyorlardı. Onları çok az gördük. Koşkulanmak aklımıza bile gelmedi. Bizim özürümüz gençlik ama ya anneminki? Hayır, annemin haberi yoktu. Eminim, o da bizim gibi durumun farkında değildi. Suç babamda. Ben yola çıkarken havaalanında yoktun sen. Ülkeden hoşlanmazsam geri dönebilir miyim diye anneme sordum. Evet dedi, bana yalan söyleyemezdi. Babama inandı. Nadide başını sallayarak haklısın diye beni onaylıyor ama her ikimiz de emin olamıyoruz. Ne var ki annemin bizi aldatmış olması düşüncesine katlanamayız ve birine bize yardım edip buradan çıkmamıza, kurtulmamıza yardımcı olacak birine inanmak zorundayız. Bu da olmazsa hiçbir umudumuz kalmaz. Gerçekten terk edilmiş oluruz. Nadide garip bir halde derin bir şaşkınlık yaşıyor. Anlıyorum. Çünkü aynısını ben de yaşadım. Anlattıklarımı anladı. Dinledi. Ama olayların gerçekliğiyle henüz yüz yüze değil. Erkeklerin içki içip konuştukları odaya geri dönüyoruz. Bizim varlığımıza aldırış bile etmiyorlar ya da en azından öyle görünüyorlar. Abdülkadir ifadesiz yüzüyle yanıma geliyor. Söyledin mi? Sonra Nadide'ye bakıyor. Anladın mı? Nadide cevap vermiyor. Yüzü sapsarı. O da ısrar etmiyor. O andan itibaren Nadide sakinliğini korudu. Sonsuza dek bir sessizlik kuyusuna kapatılmışçasına bir daha hiç gülümsemedi. Gözlerimin önünde birkaç saniye içinde hüzünlü bakışlı bir zombiye dönüştü. Her zaman dışa dönük, neşeli ve eğlenceli genç kızlık artık bitmişti. Her ikimiz de erkeklerin bizi Land Rover'a bindirmelerini bekliyoruz. Konuşamayacak halde olduğumuz için kendi köşelerimizde sessizce düşünüyoruz. Araba yola çıkıyor. Kenti, sokakları, evleri görmüyorum. Hiçbir umurumda bile değil. Bu ülke beni ilgilendirmiyor. Burası bir hapishane. Hapishanelerin rengi ise hep aynıdır. Zaman kavramı yok. Goyad'ın evine, bundan böyle Nadide'nin 13 yaşındaki Samir'le birlikte yaşayacağı eve doğru yol alıyoruz. Benim tutsak edildiğim evden yarım saatlik yürüme mesafesinde oturduklarını biliyorum. Onların köyünün adı Asube, benimkini ise Hokey. Bunlar bizim zindanlarımız. Tek bir sabit fikir var aklımda. Bir yolunu bulup kardeşimi korumak. Özüne geçilmesini kabul edemem. Küçük kardeşim benim evladım sayılır. Yardım et bize anne. Benim katlandıklarıma Nadide katlanamaz. Onu yaşayan bir ölü haline getirecekler. Asube, Kovad'ın köyü. Evler birbirine bitişik. Land Rover bunlardan birinin önünde duruyor. İlk önce Govat'la oğlu Samir iniyorlar. Abdülkadir da onları izlemesi için Nadide'ye işaret ediyor. Hemen Abdülkadir'e dönüyorum. Nereye gidiyor? Govat'ın evine gidiyor. Yarın gelip onu görürüz. Nadide'den bu kadar çabuk ayrılma düşüncesiyle yine paniğe kapılıyorum. Kendimi kaptırıp araba içinde haykırmaya başlıyorum. Nadide ise yolun kenarında sessizce ağlıyor. Bırak da birlikte olalım lütfen. Çok az görüşebildik. Üçü birden canları sıkkın bir ifadeyle bana bakıyorlar. Kümeste çok gürültü çıkaran bir tavuğa bakar gibi. Sakinleşiyorum. Bu adamlar yüzünden tepkilerim de garipleşti. Gerçekten histerik olmaya başladım. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Bağırmama, ağlamama bile aldırış etmiyorlar. Kapılar çarpılıyor ve Nadide iki adamla birlikte boynu eğik uzaklaşıyor. Bakamıyorum ona. Dayanılır gibi değil. Onu bekleyen şeyleri düşündükçe ellerimle yüzümü kapatıp çaresizlikten ağlıyorum. Onu açıklamak isterdim. Ne bileyim, onu uyarmak filan. Cinsel ilişki hakkında hiçbir şey bilmiyor. Yalnızca romantik bir ideal olarak görüyor bunu. Sinemada ya da kitaplarda böyle görmüştük biz. Abdülkadir da çabucak geri dönüyor ve araba yola çıkıyor. Sürücü tam anlamıyla kayıtsız. Abdullah başka yöne bakıyor. İçkırıklarım yeni bir öfke dalgasına dönüşüyor. Sen bir canavarsın. Her şeyi yapabileceğini sanıyorsun. Biri kardeşinden ayırmaya hakkın yok. Sadist, hırsız. Korkunç hakaretler çıkıyor ağzından. Dilimi tutamıyorum. Başkalarının önünde aklıma gelen her sözü söylüyorum ona. Bunun yararsız olması bir yana, büyük bir olasılıkla bedelini ödeyeceğimi de biliyorum. Ama aldırmıyorum, çünkü beni rahatlatıyor. Birlikte olmamızdan korkuyor musun? Onunla kalmak istiyorum. Birlikte kalamazsınız, artık evlisiniz. Her ikiniz de kendi evinizde yaşayacaksınız. Senden nefret ediyorum. Sana, ailene ve evine lanet olsun. Sen de ailedensin, oğlumla evlisin. Bu sağırlar diyaloğu insanı tüketiyor. Evli değiliz biz, yalan bu. İstemedikçe kimse bizi evlendiremez. Nedide kimseyle evi değil, ben de değilim. Omuzlarını silkiyor. Pis Arap, ödeyeceksin bunu. Bize çektirdiklerinin bedelini ödeyeceksin, hem de beter olarak. Bence en kötü hakaret olan pis Arap karşısında bile tepki göstermiyor. İstediğim kadar dilime dolayıp tekrarlayalım, rüzgara üfler gibiyim. Ona göre uzun süre İngiliz kalacak değilim. Beni Araplaştırmayı iş edinmiş durumda. Babamın Yemenli olması ona yetiyor olmalı. Geride kalanlar, kültürüm, eğitimim, İngiliz düşünce tarzım, bunlar hiç önemli değil. Nedida'nın yanına dönmek istiyorum. Olmaz, yarın gideriz ama ona hiçbir şeyden söz etmeyeceksin. İstediğimi söylerim. Onu korkutacak olursan kendini kollaman gerekir. Bu kez gözlerimin içine bakarak savurdu tehdidini. Diplomatça davranmalı, kendimi toparlamalıyım. İşleri bu şekilde düzeltemem. Oysa rol yapacağıma zayıf bir nokta, birisinden bir yardım ya da ne bileyim, umut bu ya, bir şeyler beklerken iki yüzlü davranacağıma söz vermiştim kendi kendime. Koşullar beni saldırgan yaptı. Eskiden kolay kolay öfkelenmezdim. Birmingham'dayken hiç bu hale gelmemiştim. Hatta babamla bile tartışmazdım. Okulda arkadaşlarımla birlikteyken hep sakindim. Buradaysa hayvan gibi vahşileştiğimi sezinliyorum. İki köy arasındaki yol kısa sayılabilir. İlk gelişimizde yaptığımız gibi arabanın tepenin altında iniyoruz. Kalan yolu yürüyeceğiz. Kardeşimin yanına gitmek için kaçmak istesem, Abdülkadir'in evinin arkasından başlayan zor patikaya sapıp yaklaşık yarım saat yılanların ve bilmediğim başka hayvanların arasından yürümek zorunda kalacağım. Bizi tutmaları hiç de zor olmuyor. Bu ülke bir yabancı için başlı başına bir hapishane. Bir kadının evinin ve köyünün kısıtlı çevresi dışında tek başına dolaşması olanaksız. Bir İngiliz ise dikkatleri çekmeden 2 kilometre bile uzaklaşamaz. Zaten benim gibi bir İngiliz hangi yöne sapacağını, nereye gideceğini de bilemez. Tek tanıdığım yerler Nadida'nın köyüyle benimki. Hakaretlerin ardından gelen tek avunma yolu ağlamak. Tek sığınağımsa o da. Küçük bavulumu boşaltacak halim bile yok. Tek düşüncem şu fare deliğine gidip tuvaletimi yapmak. Katlanmam gereken tek düşünce de bu geceye yine şu deneyimsiz veledin aptalca ineneceği hareketler. Ertesi sabah ilk ben kalkıyorum ve tıpkı bir çocuk gibi Abdülkadir'i adım adım izleyerek bıkıp usanmadan Nadida'yı görmeye ne zaman gideceğimizi soruyorum. Sonunda kabul ediyor. İlk kaçma girişimimde dalmış olduğum yola sapıyoruz. Alçak duvarlar ve dikenli terlerle çevrili tarlalar arasından uzanan dar bir patikadan sonra karanlık ormanlara giriyoruz. Hesabım doğruymuş. Asube'ye ve Gobat'ın evine varmamız yaklaşık yarım saat sürüyor. Ev şimdiden dolup taşmış. İngiltere'den dönen yolcuları görmek için bir sürü insan toplanmış. Her zamanki gibi erkekler bir odada, kadınlar bir başkasında. Govat'la babamın arkadaşı olarak tanıştığımda Abdülkadir gibi ona da fazla dikkat etmemiştim. Tepesi kel, şişmanca, iri yarı, korkunç çirkin yüzlü, aşırı terleyen, kısa ve kıvırcık saçlı, ciddiyetle yumuşaklık karışımı 50 yaşlarında bir adam. Batılı giysileriyle babamın diğer arkadaşlarından hiç farklı değildi. Buradaysa tıpkı Abdülkağıda gibi bambaşka bir ada. Evin efendisi o, karısı ise köşesine sinmiş. Üzerine fıtasını geçirmiş, kat çiğneyerek önemli bir kişi edasıyla konuklarıyla Arapça sohbet ediyor. Ülkesine geri dönen göçmen işçi olarak köylülere anlatacağı o kadar çok şey var ki. İngiltere'de gördükleri, kazandığı para. Nefret ediyorum ondan. Birmingham'da evimdeyken her şey farklıydı. Ama burada nefret doluyum. Irzıma geçtiler. Nadida'yı çaldılar. Nadida kadınların arasında yok. İşaret ettikleri odaya geçiyorum hemen. Benimkine benzeyen bir yatağın üstünde oturuyor. Ağlayarak kollarına atılıyor. O da hışkırıklara boğuluyor ve birkaç dakika konuşmak gelmiyor içimizden. Sonra kaygıyla olup bitenleri, neler yaptıklarını soruyorum. Kuvas oğlundan geceyi benim yanımda geçirmesini istedi. İstekli bir hali yoktu. Küçük olduğu için korkuyordu herhalde. Bunun üzerine Govat beni bu odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Oturup bekledim. Yan tarafta tartıştıklarını duyuyor, ne söylediklerini anlamıyordu. Govat Samir'e bağırıp çağırıyordu. Galiba benimle yatmak istemediği için. Çok kötü dövdü onu. Oğlan bağırıp ağlıyordu. Korkunç bir şeydi Zana, korkunç. Ben de daha iyi duyabilmek için koridora çıktım ama korkuyordu. Oğlunu dövdüğüne göre beni de dövecekti, anlıyor musun? Nadida birkaç dakika soluklanıyor, ben de onu bağrıma basıyorum. Bir kapı açıldı. Govat bana doğru ilerledi. Ağladım. Evime dönmek istediğimi söyledim. Hatta küfür bile ettim. Bunun üzerine bana vurdu. Nerede vurdu? Ne yaptı sana? Sırtıma bir tekme attı. Tekmeleyerek beni odaya etti ve oğlunun beni sevmediğini, benden korktuğunu ama benimle yatması için onu zorlayacağını söyledi. Sonra Samir ensesinden tuttu ve bir köpek gibi onu odaya attı. Çok ağlıyordu. Yanakları kızarmıştı. Başını tutuyordu. Babası kapıyı kilitledi. Bu geceyi hiç unutmayacağım. Canını yaktı mı? Evet, beni aşağıladı. Nadide artık bakire değil. Sır küpü Nadide, bana kendi ablasına bile daha fazla bir şey söylemez. Aşağılamış. Henüz 13 yaşında olan bu oğlan benim sözde kocamdan daha güçlü. İngiliz kızının saf olmamasından korkuyordu ama babasından çok daha fazla korktuğu için ona itaat etmişti. Kendi çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamak, bu yüzden onu dövmek. Ne umuyorlar bu insanlar? Govad'ın karısı Salama, Ward'ın bana karşı olduğundan çok daha anlayışlı davranıyor kardeşime. Ona hiç benzemiyor. Kısa boylu, yanık tenli, parlak ve siyah ama saldırgan değil de yumuşak bakışlı gözler. Bu sabah Nadida'yı teselli etmeye gelmiş. Nadida dilinden anlamamış ama hareketleri yatıştırıcıymış. Kendi kızı için üzüntü duyan bir anne gibi davranmış. Üzülmek, tek yapabileceği bu. O ve diğer kadınlar için itaat esas, evlilik evliliktir. Oğlan dediğim bir kadından çocuk yapmak zorunda. Önemli olan tek şey bu barbarca eylemin yerine getirilmesi. Aşkmış, iğrenmeymiş, seçim hakkı söz konusu değil. Kadınların hiçbir seçenekleri yok. Biz de onlar gibi yaşamak zorundayız. Nadida'nın kayınvalidesi benimkinden daha insanca, daha normal, hepsi bu. Arapça pek bir şey anlamıyorum ama geçen her gün vardım benim için beyaz fahişe dediğini pek güzel anladım. O doğuştan kötü, kıskanç ve hain bir kadın. Gözyaşları içinde birbirimize yapışmış umutla umutsuzluk arasında gidip gelir hiç birbirimize binlerce soru soruyoruz. Babamız neden yaptı bunu? Annem suç ortağı mıydı? Evet. Hayır. Yardım nereden gelebilir? Anneme yazmayı sürdürmeliyiz. Bir de her gün geri dönmek için ısrar etmeliyiz. Bu insanları kullanmalıyız. Asla onlar gibi olmayacağımızı, kaçırdıkları İngiliz kızları olarak kalacağımızı göstermeliyiz onlara. Katlanacak ama hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Asla. Abdülkağıda'ya Govat'ın oğlunu neden dövdüğünü soruyorum. Kız kardeşine yatmak istememiş. Kılık kıyafeti uygun değil. Saçları açık, saf görünmüyor. Madem öyle zorlamasaydı, kararı babası verir, kendisi değil. O, yabancı biriyle nişanlanmayı istememiş. Bunu da babasına söylemiş. Babasının otoritesine hakaret sayılır bu. Oğlunu dövmesi gerekiyordu. O da itaat etmek zorundaydı, hepsi bu.
Ayrım sonu.